Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri, yazarı Ayşe Erbulak. 2. Ayrım 1. Bölüm Babil Bahçelerinde Cinayet Yazbaşı. Tuvaletten çıktıktan sonra yolu karıştırdı. Tabii olacağı buydu. İlk defa geldiğim koskoca bahçe içinde tek başıma tuvalete gidersem işte böyle yolumu şaşırırım. Hay Allah, keşke kocamla gelseydim tuvalete, diye geçirdi içinden. Ana binadaki tuvaletlerin dolu olduğunu ve önlerindeki uzun kuyrukları görünce görevliye başka bir tuvalet olup olmadığını sormuştu. Aldığı cevapsa onu biraz rahatlatmıştı. Biraz ileride sadece görevlilerin kullandığı portatif tuvaletler vardı. Daracık, kırmızı gece elbisesinin eteklerini toplayıp parmak uçlarına basa basa yarı taş zeminde karanlığın içine doğru yürümüş, cılız bir ışığın aydınlattığı dört bir yana bakan portatif tuvalet adacığını görmüştü. Ve sırada kimse yoktu. Mesanesi o kadar şişmişti ki iki adım daha atsa külotuna çiş kaçıracaktı. Plastik duvarlara elini kolunu değdirmeden ve klozete oturmadan çömelerek yarı ayakta ihtiyacını görüp tuvaletten çıktıktan sonra bir müddet koruda yürüdü. Ama giderek müzikten uzaklaşıyordu. Tekrar geldiği yolu geri yürüdü. Daha doğrusu aynı yolu yürüdüğünü sandı ama yanılmıştı. Bir an kemanların sesini duyduğunu sandı. Eğer öyleyse kapıya yakın demekti. Bu kez kemanların sesini takip etti. Hatta kafasını biraz yukarı kaldırıp ağaçlara bakmaya başladı. Hatırladığı kadarıyla girişte ağaçların dallarında içinde mum yanan fenerler vardı. Ancak kemanların sesi birden sustu. Kahretsin, giriş müziğini bitirdiler, diye düşündü. Bahçede yürümek gitgide zorlaşmaya başlamıştı. Üstelik daracık yırtmaçlı bir tuvalet, ayaklarında incecik, yüksek ökçeler vardı. Yürüdükçe o ince topuklar, hafif nemli toprağa bir çivi gibi saplanıyor, ilerlemesini yavaşlatıyordu. Keşke cep telefonumu alsaydım, diye düşündü. O zaman arkadaşlarını arar, yolu bulamadığını söyler, onlar da görevlilere bildirirdi. Bir ara ayakkabılarını çıkarıp yürümeyi düşündüyse de bundan vazgeçti. Yaz olmasına rağmen derin yırtmaç dekoltesi nedeniyle bacağı biraz daha ince gözüksün diye külotlu çorap giymişti. Çoraplarıyla yere basacak olursa toprak nedeniyle yırtılırdı. Birazdan düğün yemeği başlayacak ve yerine oturacaktı. Normal olarak ortalıkta olmadığı için buraya birlikte geldiği arkadaşları onu aramaya gelmeliydi. Sinirden aklını kaçırmak üzereydi. Bilmediği bir mekanda kaybolmuştu. Tamamen kaybolduğunu anladığında paniğe kapıldı. Birden gözleri doldu. Ağlarsa kuaförde yaptırttığı ağır gece makyajı akacaktı. Daha gece yeni başlamıştı. Nasıl olur da bu benim başıma gelir? Resmen kayboldum, diye düşündü ve üzüntüden gözünden yaşlar yavaş yavaş süzülmeye başladı. Sonunda bir yöne yürümeye başladı. İllaki bir yere varacaktı. Ama yürüdükçe sanki önü uçsuz bucaksız ormanmış gibi geliyordu. Sonra aniden önüne iki katlı bir bina çıktı. Sanki üst katında kandil alevi gibi cılız bir ışık vardı. Sevinçten adımlarını hızlandırdı. Aksi gibi yüksek ökçeleriyle yürümek daha da güçleşti. Ayakkabısının topuğunun etrafında ince bir toprak tabakası oluşmuş, yürümesini zorlaştırmıştı. Gördüğü binanın yanına daha yaklaşınca viran bir yer olduğunu fark etti. Alt katın penceresinden içeriği görebilmek için iki elini gözleriyle pencere camı arasına getirdi. Gözlerini kısarak içeride olanları görmek istedi. Ama o kadar karanlıktı ki bunun mümkün olmadığını hemen anladı. Binanın etrafında dönerken yan taraftan yukarıya çıkan merdiveni fark etti. Oradaki ışık ona umut olduysa da hafif ürperdi.
Belki de gözlerim yanıltıyor beni. Işık yok orada, sadece ay ışığının vurduğu ağaç gölgeleridir, diye düşündü.
Önce vazgeçti yukarı kata bakmaktan ama tam şu anda küçük bir ormanın orta yerinde kaybolmuştu ve en yakınındaki metruk binanın üst katında ufak da olsa yolunu bulma umudu doğmuştu. Biraz tedirgin olarak merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Kıyafeti nedeniyle zorlanıyordu. Tuvaleti o kadar dardı ki rahat çıkabilmek için elleriyle eteklerini tıpkı tuvalette olduğu gibi biraz yukarıya kaldırdı. Bu hareket onun daha rahat adım atmasını sağladı. Ama ruhu o kadar rahat değildi. Ne de olsa
bilmediği bir bahçede ve tanımadığı iki katlı bir binadaydı. Buraya kadar hiç müzik ve gürültü gelmediğine göre bulunması gerektiği mekandan çok uzaktaydı. Merdivenleri yaraladığında yukarıdan çok fazla yüksek olmasa da fısıltıdan biraz daha yüksek konuşmalar işitti. Bunları duyduğuna mutlu oldu. En sonunda orada birileri vardı ve kaybolduğunu söylediğinde hemen yardımcı olacaklardı. Merdivenleri hızla çıkmaya başladı. Basamaklar bittiğinde karşısına bir kapı ve yanında iki penceresi olan bir giriş geldi. Kapıyı çalmadan önce pencereden bakması gerektiğini düşündü. Gördüğü şey çok garipti. Biraz evvel nikahı kıyılan damat Cemil Giray ayakta duruyordu. Yanında iki kişi vardı. Birisi elinde bir dizüstü bilgisayarı Cemil'in görebileceği hizada tutuyordu. Hatta adam çiçeği burnunda damada adeta hizmet ediyor gibiydi. Diğeri ise sinirli sinirli ileri geri gidip geliyordu. Emine içeri girip düğünden önce sadece bir kez gördüğü Cemil'e ''Merhaba, ben kayboldum galiba.'' diyecekti ki elinde laptop olan hizmetli gibi adamın dediklerini duydu ve yerinden kıpırdayamaz hale geldi. ''Tamamdır patron, mal Jamaika'dan çıktı. Küba üzerinden İstanbul'a gelecek. Sen de bir düğmeye basacaksın ve para karşı tarafa transfer olacak.'' diyordu hizmetli adam.
''Mal dedikleri ne acaba?''
''Yok canım, gene benim saçma sapan kurgucu beynim hayal kuruyor. Cemil Küba ile iş yapan bir ticaret adamı.
Ama yasal bir iş yapıyorsa neden viran bir binanın üst katında?''
diye içinden bir dolu soru geçiyordu ki çiçeği burnunda damat Cemil'in ''Ve işin en güzeli ne biliyor musun? Bu transfer ettiğim para benim param değil. 10 dakika önce soyadımı taşımaya başlayan sevgili karım Yaprağın'' dediğini duydu. Artık işittiklerinden rahatsız olmaya başlamıştı. ''Peki yengenin bundan haberi var mı patron?'' diye sordu adamlardan biri. Emine duvara yapışmış, kimin konuştuğunu görmüyordu. Tek anladığı şey duymaması gereken bir şeye tanıklık ettiğiydi. Tekrar Cemil'e ait olduğunu düşündüğü sesin yeniden konuştuğunu duydu. ''Tabii ki bilmiyor. Daha bilmediği o kadar çok şey var ki.'' Yaprak her şeyi öğrendiğinde ben paçayı kurtarmış ve buradan çok uzaklara gitmiş olacağım. Ama daha değil, karıma daha çok ihtiyacımız var. Seyahatlerde havaalanlarında kim sınır tanımayan bir doktordan şüphelenir? Düşünsenize, ne istersek taşır. Değil polis, Yaprak bile benden şüphelenmez. Çünkü o kadar aşık bana. Gözlerini kör ettim onun.
Emine'nin kalbi hızla atmaya başladı. Hiç duymak istemediği bir konuşma giderek tehlikeli bir hal almaya başlamıştı ve Emine'yi şiddetle korkutuyordu. Buradan acilen gitmesi, düğüne birlikte geldiği arkadaşlarını ve kocasını bulması, derhal Banu'ya durumu anlatması ve damadının ne tür bir pislik olduğunu açıklaması gerekiyordu. Ama bütün bunları nasıl yapabilecekti? Daha nerede olduğunu bile bilmiyordu ve bu adamlar onun bu konuşmaları duyduğunu anlarsa kim bilir ne yaparlardı ki? Bunu hiç düşünmek bile istemiyordu. Artık canı söz konusuydu ve canı çoraplarından daha kıymetliydi. Ayakkabılarını eline alıp merdivenlerden hızla inmeye başlayacakken Cemil'in sesini yeniden duydu. ''Bugüne kadar birlikte bu noktaya kadar geldik ama artık benim hayatımda sizler fazlasınız. Çok şey biliyorsunuz. Tanıklığınızı istemem açıkçası. Artık farklı bir yaşam sistemi bekliyor beni. Kusura bakmayın beyler.'' dedi. Ve ardından iki el silah sesi duydu Emine. Pencereden içeriye bakmaya korkuyordu. Zaten duymaması gerekenleri işitmişti kulakları. Şimdi de gözleri silah sesinden anladığı kadarıyla bir cinayete tanık olsun istemiyordu. Tam arkasını dönmüş aşağı hızla inmek üzereyken kapının açıldığını duydu. Refleks olarak açılan kapının tarafına baktığında Cemil'le göz göze geldi. Emine'yi görmeyi hiç beklemeyen Cemil bir an şaşkınlık yaşadı. Tam o sırada Emine de açılan kapının aralığından Cemil'in omuzunun ardından içeriye baktı. Yerde iki adam yatıyordu ve gözleri onu yanıltmıyorsa etraflarında kan olduğunu tahmin ettiği kırmızı bir sıvı giderek genişleyerek tabana yayılıyordu. Şaşkınlığı ilk geçen Cemil oldu. ''Emine teyze, ne işin var burada?'' Emine, genç adamın şaşkınlığından istifade, arkasını dönüp merdivenlerden kaçmaya yeltenirken aklından ''Bu eşek kadar adam bana teyze mi dedi?'' diye geçirdi. Ama bu an sadece Salise'nin onda biri kadardı. Sonra aklını başına toplayıp arkasını döndü. Aynı anda Cemil onu kıvırcık saçlarından özenle yapılmış kocaman topuzundan yakaladı.
Hop, dur bakalım. Nereye?
Artık sesi ilk şaşkınlığı geçtiğinden daha sert çıkıyordu.
Neler duydun? Neler gördün sen Emine teyze? Ne işin var buralarda?
Emine'nin korkudan sesi bile çıkamıyordu. Tek isteği elinde ayakkabıları oradan hızla kaçmaktı. İş adamı diyebildikleri, terbiyeli, efendi, kibar adamın nasıl bir cani olduğunu duymuş ve görmüştü. Biraz evvel gözünü bile kırpmadan iki kişiyi öldürmüştü. Onu da öldürecekti ve bu Allah'ın cezası yerde onun öldüğünü kimse bilemeyecekti.
Hiçbir şey görmedim Cemil Bey. Tuvalete gitmiştim, yolumu kaybettim. Işığı görünce buraya geldim, yukarı çıktım. Tam kapıyı çalacaktım ki sen açtın. Ne görebilirim ki zaten? Zaten ortada görülecek ne var ki?
Tekrar merdivenlerden aşağı inmeye çalıştı ama adam onu omuzlarından yakaladı.
Yok öyle gitmek hemen Emine teyze,
dedi oldukça yüksek ve emreden bir sesle. O kadar korkmuştu ki çişini tutamaz oldu. Daha biraz evvel tuvalete gitmişti. Zaten şu anda ne geldiyse başına o tuvalete gittiği için olmuştu. Şimdi de istem dışı idrarını tutamıyor ve işiyordu. Ölümü düşündü. İşte vakti saati gelmişti. Emine'yi en yakın dostunun biraz evvel muhteşem bir düğünle başlayan ve kıyılan nikahta damadı olan başarılı iş adamı öldürmek üzereydi ve kim bilir belki de cesedi bulunmayacaktı. Ailesi ona ne olduğunu asla bilemeyecekti. Kızı gencecik yaşta kucağına aldığı iki torunu, babacığı onun ardından ne gözyaşı dökecekti. Bu cani adam onu öldürüp cesedini de yok ederdi.
Bir cenaze törenin bile olamayacak diye hayıflandı. Ne boktan ölüm, oysa ben yatağımda 90'lık bir nine olduğumda ölmek istiyordum diye üzüldü.
Cemil elinde tabanca varken Emine'yi omuzlarından sarsıyordu. Birazdan tek eliyle onu kim bilir neresinden vuracak, sonra da cesedini acaba nerelere atacaktı. Emine can havliyle, tek eliyle elindeki yüksek ve ince topuklu pabuçlarından tekini Cemil'in elinden kurtulabilmek için tam göğsüne indirdi. Pabucu geri çekecekti ama eli pabuçtan kurtulup boş olarak geri geldi. Dore pabucunun ayak kısmı Cemil'in iki göğsünün arasında duruyor ve çivi gibi ince topuk hiç görünmüyordu. Emine topuğun adamın içinde olduğu fikrini düşünmek bile istemiyordu. Tam o anda Cemil normalden fazla kocaman açılmış gözleriyle Emine'ye bakıyordu. Emine Cemil'in ellerinden kurtulmak için onu itince adam merdivenin korkuluğundan göğsünde dore pabuçla aşağı yuvarlandı. Emine aşağı bakmaya korkuyordu. Son yarım saat içinde başına gelenler bir rüyada bile insanın başına gelebilecek türden olamazdı. Elinde teki kalan pabucuyla kapının ardında yatan adamlara bakamadı bile. Bir cesaret aşağıya baktığında Cemil'in yerde karanlıktan tam olarak seçemese de yüzüstü yattığını gördü.
Bayıldı herhalde diye düşündü. Ölmüş olamaz, imkanı yok. Ayakkabımın topuğu inceydi ama insan öldürecek kadar değil. Düştüğü için de ölemez, en fazla ayağı kırılmıştır, dedi iç sesi.
Yine de aşağı inmeye korkuyordu. Eğer inerse Cemil'in onu yakalayacağından ve elindeki tabancayla öldüreceğinden çok korkuyordu.
Tabancayı düşürdüyse bile boğazımı sıkar, oracıkta alır canımı, diye düşündü.
Viran bir binanın ikinci katının dış merdivenlerinde donmuş halde elinde ayakkabısının teki öylece duruyordu.
Yoksa bir insanı mı öldürmüştü? Bu mümkün müydü?
İki torun sahibi, yaşlı babasına sevgiyle bakan, sokak hayvanlarına bile su ve mama veren, evdeki köpeğinden şefkati esirgemeyen, her arkadaşının her derdine kayıtsız şartsız koşan Emine, en yakın dostunun damadını mı öldürmüştü? Elinde ayakkabısının tekiyle aşağı indi. Artık yavaşlamıştı. Soğuk taş merdivenlere ince çoraplarıyla bastığında ayaklarının üşümesi lazımdı. Ama ne pütürlü taş basamakların soğukluğunu ne de çoraplarının yırtıldığını hissetti. Cemil'e bakamıyordu ama acele olarak bakma eyleminin dışında bir şeyler yapması, pabucunun tekini saplandığı yerden çıkarması gerekiyordu. Durumu çok iğrençti. Biraz evvel altına işemiş, daha da kötüsü bir canlının göğsüne ayakkabısının topuğunu saplamıştı. Cemil yerde insan anatomisine ters düşecek şekilde sırtı göğe dönük olarak garip bir durumda yatıyordu. Çorapları paramparça olmuş ayağının burnunun ucuyla Cemil'in vücudunu itekledi. Adamda en ufak bir hareket yoktu.
"Buradan hızla kurtulup düğün mekanına gitmeliyim," diye düşündü.
Aklına polis kelimesi düştüğünde daha çok korktu. Ay Koleji'nde okurken kız yatılı bölüm başkanı merdivenlerden düşüp ölünce o sırada orada duran iki kızdan biri olarak sorguya çekilip tutuklanmıştı. O zaman başına gelmeyen kalmamıştı. Hatırlamak bile istemediği bir tacize maruz kalmıştı. Kendini ifade edip suçsuzluğunu ispatlayana kadar ruhunda derin izler yaratan acılar yıllarca onunla yaşamıştı.
"Ya bana inanmazlarsa? Ya kaza olduğuna inanmazlarsa? Ya derlerse sen hep kazayla merdivenden düşürüp adam mı öldürüyorsun? Ya ispatlayana kadar tutuklu kalacağım süreç içinde atıldığım koğuşta manyak kadın mahkumlar olursa? Ya kadın gardiyanın arzularına cevap vermek zorunda kalırsam? Yok, yok, polise gidemem. Aman Allah'ım, şu andaki durumum ümitsiz," diye düşünmeye başladı. "İlk önce ayakkabımın tekini kurtarmalıyım. Sonra da buradan, bu ormandan çıkmam gerekli. Tüm bunları başarabilirsem arkadaşlarıma durumu anlatırım. O zaman karar veririz," dedi içinden.
İlk hedefi eline her iki ayakkabısını da almaktı. Bu nedenle Emine yavaşça eğildi, gözlerini kapadı. Önce adamı sırtı yere gelecek şekilde çevirmeliydi ki ayakkabısının tekine kavuşsun. Bunu yapabilmek için derin bir nefes aldı. Ayağıyla Cemil'in bedenini ters çevirmeyi denedi. Lakin bunu başaramadı. Bu kez adamın üstüne eğildi. Sol tarafından belini iki eliyle sıkıca tutup tüm gücüyle asılıp iri yarı adamı döndürdü. Aslında tam olarak döndürdü denemezdi. Cemil yan yatar bir pozisyona geçti. Ama hala anatomiye ters duran bir şekildeydi. Sanki kemikleri kırılmıştı. Emine'nin altın rengi ayakkabısı adamın göğsünde iri bir broş gibi duruyordu ve etrafına daire şeklinde kırmızı bir sıvı yayılıyordu. Ayakkabısını sıkıca tuttu ve saplandığı yerden çıkarmak için güç harcadı. Ama tam bu sırada bileğine bir el yapıştı. Cemil'in eliydi bu. Korkuyla gelen üstün güçle pabucunu bulunduğu yerden çıkardı. Elini Cemil'den kurtardı. Tam bir kez daha vuracaktı ki topuğun çıktığı yerden oluk gibi kan toprağa akmaya başladı. Bembeyaz damatlık smokinin üstünde kırmızı sıvı tıpkı bir ressamın beyaz bir tuvali boyaması gibi yayılıyordu. Kandı bu. Ayağa kalktı. Cemil de aynı hareketi yapmayı denediyse de başaramadı. Ve Emine elinde her iki pabucu koşmaya başladı. Nereye koştuğunu bilmeden koştu. Çorapları yırtılmıştı. Elbisesi idrarlıydı. Biraz evvel topuz olan saçları dağılmıştı. Üstünde kan varsa bile elbisesinin kan kırmızısı rengi nedeniyle bunu anlamak mümkün değildi. Bütün bu negatifliklere rağmen ağlayamıyordu. Sadece koşuyordu. Koştu, koştu, koştu. Artık müziğin sesini duyabiliyordu. Hatta içinde mum yanan fenerlerin gölgesini bile gördüğünü düşündü. Gücü tükendiğinde bir şeye çarptı. Tam ayakkabısını hızla indirmek için havaya kaldırmıştı ki çarptığı kişinin Nezih olduğunu gördü. Sınıf arkadaşı dehşetle ona bakıyordu.
"Emineciğim, ne oldu? Neredesin? Seni araya araya bir hal olduk," demesiyle birlikte Emine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Beni hemen bir yere götür ya da götür beni buradan. Çok feci bir şey oldu. Yalvarırım çıkalım buradan. Hemen konuşmamız lazım," dedi.
Hiçbir şey anlamayan Nezih ise, "Tatlım, sakin ol. Ne oldu? Sanırım kayboldun. Burası çok büyük bir koruymuş.
Dur, bir bakayım sana. Nedir bu halin? Saçın, makyajın? Gel, seni ana binadaki tuvalete götüreyim. Yüzünü yıka kendine gel," dedi.
Emine birden durumun ne kadar korkunç olduğunu algılamaya başladı. Ceset daha bulunamazdı. Cemil'in bedenini ceset olarak adlandırdığı için daha da korktu. Belki de ölmemişti ve birazdan oraya gelip, "Hey millet, bu kadın bana saldırdı," diye bağırabilirdi. Ölü ya da diri damadın bedeni bulunana kadar o normale dönmeliydi. Ya da bir kazaydı bu, polise her şeyi anlatmalıydı. Polis fikri aklına yeniden düşünce daha da korktu.
"Aa, öyle mi Emine Hanım? Siz bir kaza yapmışsınız. Zaten Cemil Giray da kötü bir insanmış. İyi yapmışsınız. İyi akşamlar," deyip onu yollamazlardı.
Önce gözaltı, sonra tutuklu yargılama, aylarca süren mahkeme, sonunda kısa da olsa hapis cezası. Nasıl hapiste kalabilirdi? Yaşlı babası onunla kalıyordu. Ama gene de yargıya teslim olmayı düşündü.
Nezih, Nezih çok feci bir şey oldu. Polisi aramak lazım. Sanırım bir adam öldürdüm ama kazaydı. Ne diyorlar? Nefsi müdafaa. Hah, ondan işte. Kendimi korudum ben. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Zaten iki kişiyi öldürdü. Yoksa öldürmek istemedim,
diye hem ağladı hem de kesik kesik anlatmaya çalıştı. Etrafları kalabalıktı. Aslında o kadar çok kişinin olduğu yerde Emine'nin durumu dikkat çekmiyordu. O sırada yanlarına Nezih'in karısı Zerrin geldi. Göz doktoruydu. Ufak tefek tıbbi şeyleri hep ona sorarlardı. Emine ile Ay Koleji'nde hazırlık sınıfı dahil toplam 7 yıl birlikte okumuşlardı. Okul bittikten hemen sonra üniversite yıllarında Zerrin ve Nezih evlenmişler, iki de kızları olmuştu. Sonrasında da 30 yıla aşkın bir süredir hiç kopmadan dost olarak kalmışlardı. Tıpkı diğerleriyle olduğu gibi. Bir kadın olduğu için detayları daha dikkatli görebilen Zerrin, Emine'nin kıyafetindeki lekeleri ve yırtık çoraplarını hemen gördü. Sessiz ve sakin biri olduğundan gözleriyle sordu ne olduğunu ve hemen arkadaşını alıp tuvalete götürdü. Herkes düğün yemeğinin verileceği çadıra gittiğinden beyaz köşkte pek kimseler yoktu. Garsonlar ve diğer elemanlar bahçede ve çadırdaydı. Ortalığın bu kadar sakin olması işlerine yaradı. Hemen çoraplarını çıkardılar. Emine çorapları çöpe atacakken son anda Zerrin'in elindeki minik çantaya adeta kıştırarak koydu. Topuzu biraz evvelki itiş kakışta bozulmuş kızıl kıvırcık saçları elleriyle toplayıp düzelttiler. Elbisede leke yapmış idrar izlerini suyla temizlediler. Akan göz makyajını da tuvalet kağıdıyla sildiler. En önemlisi ayakkabıları temizlediler. Bej bir gece elbisesi giymiş olan Zerrin, kıyafeti leke olmasın diye dikkatli bir şekilde yardım ederken, ''Polis çağıralım mı?'' diye sordu. Tecavüze uğradığını düşünüyordu. Emine şiddetle başını iki yana salladı ve fısıltıyla,
''Sanırım birini öldürdüm ama kazaydı. Ah Zerrin, bilemezsin ne korkunç bir şey oldu. Sanki tarih tekerrür etti. Tıpkı Gülay'ın bizim yanımızda merdivenden düşüp ölmesi gibi Cemil de düştü merdivenden. Banu'nun damadı. Bilemezsin ne korkunç biri. Kaçakçı ve katil o. Beni öldürecekti. Ben öldürmek istemedim. Kazaydı. Yemin ederim. Evladımın, torunlarımın başı için yemin ederim ki kazaydı,
diye konuşmaya başladı. Zerrin çok zeki bir kadın olmasına rağmen güle oynaya birlikte geldikleri, 30 yıldan fazla tanıdığı arkadaşının anlattıklarını anlamakta güçlük çekse de Gülay dediğinde kanı çekilir gibi oldu. O konuyu unutmuşlardı. Konuşmazlardı aralarında. Kaç yıl sonra gene hortlamıştı ama hemen aklını kullandı. Şimdi konuşma. Ne olduysa oldu. İşe polisi karıştırmak istemiyorsan bir an evvel buradan gidelim. O zaman anlatırsın, dedi. Emine artık daha sakinleşmişti. Nezih ve Zerrin çiftiyle düğün yemeğinin verildiği çadıra geldiklerinde yuvarlak masada oturan herkes onlara bakıyordu. ''Ne oldu sevgili kardeşim, merak ettik.'' diye sorunca Emine, ''Ana binadaki tuvalet çok doluydu. Arka tarafta portatif tuvaletlere gideyim dedim, yolu şaşırdım. Birden ayağım takıldı düştüm, korktum biraz tabii. Neyse ki Zerrinciğim buldu beni.'' dedi. Aslında kardeşi bildiği dostlarına her şeyi anlatacaktı ama çok şık süslenmiş masada çok samimi olmadıkları iki çift daha vardı. Ay Koleji'nde aynı sınıfta okumuşlardı ama yakın değillerdi. Bundan sonra olabilecekleri düşünmeye başladı. İlk dans için damadı bekliyorlardı. O cesedin bulunması zaman alırdı. Gözleri Banu'yu aradı. Hiçbir şeyden habersiz gelen misafirlerle ilgileniyordu.
''Acaba Yaprak nerelerde?''
diye geçirdi içinden. Aklından korkunç şeyler geçiyordu. Melek gibi gördükleri adam aslında bir kaçakçı ve katildi. İki insanı öldürmüştü. Emine'yi de öldürecekti. Polis çağırıp her şeyi anlatmak istemekle birlikte bundan sonra olabilecekleri de göze alamazdı açıkçası. Tek isteği Cemil bulunmadan buradan gitmek ve üstündekileri temizlemeye vermek, ayakkabılarından ve Zerrin'in çantasına koyduğu çoraplarından kurtulmaktı. Bir de yıkanmak istiyordu. Günlerce vücudunu ovarak yıkayabilirdi. Televizyonda seyrettiği yabancı dizilerden biliyordu. Kıyafetlerini ve ayakkabılarını ne kadar temizlerse temizlesin, kan izini bulurlardı. Yerine oturdu. Garson ne içeceğini sorduğunda önce şarap dedi ama ardından daha sert bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüp rakı istedi. Geldiğinde ilk dubleyi neredeyse bir yudumda içti. Bu iyi gelmişti. Etrafına bakındığında herkesin birbirine tuhaf baktığını gördü. Tam o sırada Banu geldi yanlarına ve oldukça telaşlı arkadaşlarının masasına eğilip kimsenin duyamayacağı bir sesle
''Çocuklar, bir şey diyeceğim. Ayol damat yok. Kaçmasın sakın. Bu adam daha önce bir kızla nişanlıymış. Nikah günü kızcağız kuaförde duanı taktırdıktan sonra aramış ve ben evliliğe hazır değilim demiş. Cemil eğer bu sefer de hazır değil diye gittiyse yanarım ben.''
dedi. Gözleri endişe ve korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Oysa her şeyi komedi tarafından alan birisiydi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 3. ayrımda.